Ayrım 54, sayfa 226. İnsanlar ve Fikirler. Büyük Millet Meclisi'nin açılış öncesindeki günlerinde, hatta bu açılıştan sonra bile Mustafa Kemal ve çevresindekiler Ankara'da işte bu hava içinde yaşıyorlardı. Hele bir aralık her şey, hatta meclisin varlığı bile ard arda patlayan isyancıların alacağı sonuca bağlı kaldı. O sırada Ankara'yı bırakmak, Ankara'dan çekilmek ve gene Sivas'a sığınmak tedbirleri ve vasıtaları araştırılmıştır. Dipnot Halide Edip Adıvar, Türk'ün ateşle imtihanı. Fakat bu göç acaba mümkün olabilir miydi? Acaba Ankara'dan kaçıp Ankara-Sivas arasındaki dağ yollarına dökülecek bir avuç insan, bu dağlarda, bellerde, milli mücadele gibi mi karşılanırdı? Yoksa bayraklarında padişahın, Mustafa Kemal'le arkadaşlarının ölüm fetvalarını taşıyan yobazların, eşkıyaların ayakları altında ezilip giderler miydi? Bolu'da hasta subayları yataklarından sürükleyip, sokaklarda kafalarını ezen, kellelerini bedenlerinden ayırıp duvarlara çivileyecek kadar kuduran vahşi dalgalar gibi kudurganlıklar altında bu yolculardan kimse kurtulabilir miydi? Bunun cevabını bulmak zor değildir. Gün geçtikçe yıldırımlar bu tepenin üstünde toplanıyordu. Geceler, şüpheler, korkularla dolu ve kim bilir nelere gibiydi. O günlerde ve gecelerde bu karargahın havasını yaşamış olan Halide Edip Adıvar'ın yazdığı gibi, gecenin hangi saatinde boğazlanabileceğimizi düşünüyorduk şeklinde beliren trajik durum bir gerçekti. Koşullar ve olaylar durmadan gelişiyordu. Bu gelişme başlıca iki yönde oluyordu. Bu yönlerin biri şuydu ki, Ankara'da yeni ve meşru bir teşkilatlanmanın insanları her gün biraz daha birikiyordu. Gelişmelerin ikinci yönü fikirler cephesindeydi. Memlekette düşünen, aktif ve kaderini Anadolu'da başlayan milli harekete bağlayan insanların sayısı her gün biraz daha artıyordu. İstanbul Meclisi'nin dağılması üzerine oradan kaçan mebuslardan düşünen kısmı yeni kurulacak meclisin kadrosuna katılmak üzere Ankara'da toplanıyorlardı. Vilayetlerde de çeşitli tahriklere, dayatmalara, ilgisizliklere rağmen hiç olmazsa bazı bölgelerden yeniden mebuslar seçilebilmişti. Bunlar da Ankara'ya gelmişlerdi. Dipnot, gerçi meclis 23 Nisan 1920'de ve 355 aza yerine ancak 115 mebusla açıldı. Fakat yeni mebuslar seçimine karşı mukavemetler yavaş yavaş azaldı. Mayıs'ta meclise daha 62 mebus iltihak etti. Son 3 mebusun iltihakı ancak 1921 Ocak ayında oldu. Zaten memleketin bir kısmı işgal altındaydı. Tabi oralarda seçim yapılamazdı. Ankara'da Muallim Mektebi, parantez içinde öğretmen okulu binası, gerek İstanbul'dan gelen, gerek Anadolu'dan seçilen mebuslar ve hatta mebus olmayan bazı yeni Ankaralılar için bir yatakhane haline getirilmişti. Bu binada her şey, daha ileride ayrıca değineceğimiz gibi basit bir yatılı mektebin havasına göre ayarlanıyordu. Koğuşlarda sıralanmış mektep karyolalarında, hatta bazen yer yataklarında milletin vekilleri toplu bir yatılı mektep hayatı yaşıyorlardı. Kendilerinin seçtiği bir arkadaşlar heyeti basit bir tabldot idare ediyordu. Her mebusa 100 lira aylık verilecekti. 1920 yılında ortalama bir altın 450 kuruş kadar hesaplandığına göre ve eğer bu aylıklar verilebilirse mebusların pek fazla sıkıntı çekmemeleri de mümkündü. Hulasa Ankara'da yeni devletin ilk kadrosu toplanmaktaydı. Gelişmelerin ikinci yönü fikir sahasında oluyordu. Fikir sahasındaki gelişme bir rejim arayışıydı. Meclis açılmadan önce sabaha nasıl çıkılacağı bilinmeyen gecelerde bile bazen Rousseau'yu, bazen George Washington'u hatırlatan bir insan durmadan bir şeyler arıyordu. Bir şeyler düşünüyordu. Her konuşabileceği insanla gecelerin geç saatlerine kadar bir şeyler tartışıyordu. Askeri mekteplerdeki öğrenimi bir hürriyet edebiyatıyla beslenmiş olmakla beraber, insanlık kültürünün gelişmeleri ve hele doktrin ve hukuk meseleleri üzerinde bir şeyler okumaya, derinleşmeye elbette ki vakit bulamamış olan Mustafa Kemal'in, hem de hemen herkesin onu kılıcını çekip siperlere koşmaya teşvik ettiği o günlerde, fikirlere, doktrinlere, kitaplara eğilip her şeyden önce meclis, her şeyden önce meşruluk diye direnmesi, onun karakter ve düşünce yapısının hakikaten en şaşılacak cephesidir. Bunun nedenini çözümlemeye çalışmak hem kolay hem güç olsa gerektir. Ama mutlak bir şey söylemek lazım gelirse ve bize kalırsa, onun bu cephesini ve karakterini Mustafa Kemal'in hiçbir zaman heyecan ve taşkınlıkla acele karar vermemesinde ve harcı alem şan adamı olmayışında aramak gerekir. O her şeyden önce bir mantık adamı vasfı göstermiştir. Bir mantık adamıdır. Kendinden önce gelenlerden, Enver Paşa'dan, Talat Paşa'dan, Cemal Paşa'dan ve onların çevrelerindekilerden başka türlü bir insandır. Mustafa Kemal'in Enver Paşa ile olan büyük mizaç farkı, şimdi eylem, aksiyon sahasında da kendini gösteriyordu. Enver Paşa'nın derhal başını döndürebilecek olan sözler ve yollar, Mustafa Kemal'e hiçbir şey ifade etmiyordu. Onlar ya tesadüf, ya geçici kombinezonlar, ya hayal, ya macera adamıydılar. Halbuki tarih, sağlam ve devamlı olarak yükselteceklerinde tarihi mantığa bağlılık arar. Tarihi mantığı seziş ise ancak heyecanı değil mantığı ön planda tutanların işidir. O günlerde Mustafa Kemal bu vasfı göstermiştir. Bu vasfı gösteren bir insanın eğer tarihi koşullarda ona yar olursa yenilmesi hakikaten zordur. Meclisin açılmasından önceki günlerde ve Kalaba Tepesi'ndeki Ziraat Mektebi karargahında Mustafa Kemal hangi cepheden bakılsa öyle görünüyor ki bütün çaresizlikleri ve tehlikelere rağmen içinde yuvarlandığı koşulları açıkça mantıkla değerlendirmeyi ve bütün bu şartları tek belirli bir hedefe yöneltmeyi bilmiştir. Bu hedef Millet Meclisi'nin açılışı ve meşru bir otoritenin yaratılmasıdır. Ama arada karşılaştığı fikirleri de gocunmadan tartmayı başarmıştır. Mesela bazı hocalar ona Hülefai Raşidin devrinden, parantez içinde peygamberin ölümünden sonra sırayla ve seçimle gelen dört halife bahsederler. İslam'ın asli saflığına dönüşten bahsederler. Hemen bir İslam tarihi tedarik eder. Bu İslam tarihinin ciltleri günlerce çalışma masasının üstünde görülür. Hulefai Raşidin devri boş bir çöl halkının uyarısı, çöllerden taşışı devridir. İran ve Bizans gibi iki muazzam ve güçlü imparatorluk karşısında Mağrip'ten, parantez içinde Atlas ülkelerinden, Çin Türkistan'ına kadar yeni dünyanın bir ucundan öteki ucuna hem de bir göz açıp kapama denecek kadar kısa bir zamanda İslam'ın yayılışı devridir. Olay büyüktür, muazzamdır, heyecan vericidir, sürükleyicidir. Çöl ve kayalık Arabistan'ın çıplak bir ticaret şehrinde doğan bir çocuğun bir gün bir peygamber olarak getirdiği dinin sloganlarının o büyük imparatorlukları çökertip dünyayı fethedişidir. Fakat Hulefai Raşidin devri de baştan sona rejim ve kişiler mücadelesiyle geçer. Hatta 632-661 yılları arasında dolduran bu 29 yıllık altın devrin başa geçirdiği 4 halifeden Ebu Bekir'in zehirlendiği iddia edilir. Diğer 3 halife ise kılıçlar hançerler altında can verirler. Ama Anadolu'daki milli egemenlik mücadelesi bir fütuhat ve yayılış hareketi değildir. Fakat 1920 Ankara'sında hocalar kuvvetlidirler. Çünkü eski Osmanlı toplumunda halkın sözcüsü onlardı. Onlar halkın önünde ve günlük halk hayatının içindedirler. Ama milli hakimiyete dayanan yeni devlet elbette ki bir şeriat devleti olamazdı. Çağdaş bir devlet olmak zorundaydı. Hulefai Raşidin devri artık çok gerideydi. Yazar Halide Edip Adıvar, dini ilimler dışında o zamanki Ankara'da başlıca iki akımdan bahseder. Garpçılık, şarkçılık. Onun belirttiğine göre garpçılık, Batı medeniyetine ve nizamına yöneliştir. Gene onun yazdığına göre, o zamanki Ankara'da yüksek tahsilli aydınlar, ilmi görüşlü kimseler azdır. 1839'dan beri süre gelen Tanzimat Hareketi de batılılaşmaya çıkacak yolu tam bulamamıştır. Ama gene de yol, batıya çıkacak yoldur. Hem de Sovyet Rusya'nın iç nizamını Türkiye'ye uygulamadan. Ankara'nın o zamanki garpçılarına göre tutulacak yol budur. Yol bu olunca da yeni Türkiye rejiminin batı biçiminde ve nizamında parlamenter bir demokrasi olacağı tabidir. Şarkçılarca yahut Halide Edip Adıvar'ın ifade ettiği gibi şark mefkürecilerine, parantez içinde doğuya bağlı olanlar gelince, bunların davaları karışık olmakla beraber komünizme yöneliş bu ülkü çerçevesine giriyordu. Dipnot, bu bahislere ileride geniş ölçüde değinilecektir. Bir süre sonra bir Türk Komünist Partisi'nin başında görünen ve yeni devletin ilk kabinesine maliye vekili olarak giren Hakkı Bihiç, bu hareketin öncüsü durumundaydı. Bu hareket daha sonra Yeşil Ordu adı altında ve bütün şekilsiz bir çaba içinde istikametlendirilmek istenecektir. Zaten 1. Millet Meclisi kendi içinde ve süratle çok çeşitli bir takım grupçukların teşekkülünü görecektir. Bir kısmı zümre halk gayretlerinden, bir kısmı mahalli duygulardan, bir kısmı tamamen şahsi eğilimlerden doğan ve hemen hiçbiri meclisin gidişine ve havasına hakim olamayan bu küçük gruplaşmalar ileride işlenecektir. Böylece o günlerde Ankara, daha doğrusu Ankara'daki Kuvayi Milliyeciler, Peygamber ve Hulefai Raşidin devrinden Batı demokrasisine ve komünist rejimine kadar bir arayış, bir çırpınış içinde didiniyorlardı. Mustafa Kemal bütün bu akımlar, araştırmalar, tartışmalar arasında bir ihtilalci değil, kesin ve sarsılmaz bir meşrutiyetçi ve reformcu olarak kaldı. Yunus Nadi'ye söylediği şu cümleleri görelim. Dipnot: Yunus Nadi 1. Millet Meclisi. Bir devre yetiştik ki onda her şey meşru olmalıdır. Millet işlerinde meşruiyet ancak milli kararlara istinad etmekle, milletin umum meyillerine tercüman olmakla hasıl olur. Hiç korkmayalım. O esaret ve zillete razı olmaz. İş onu bir araya toplamakta. İşte şimdi ben bu yoldayım. Bu yolun çok sağlam bir yol olduğuna inanıyorum. Bizim bildiğimiz hakikatler milletçe de malum olunca kararlar bahsinde o da bizim gibi düşünecektir. Bence meclis nazariye değil hakikattir. Evvela meclis sonra ordu. Ordu demek yüz binlerce insan, milyonlarca servet ve varlık demektir. Buna iki üç şahıs karar veremezler. Ben kerameti meclisten bekleyenlerdenim. Ordudan gelen, ihtilaller, harpler içinde sistemli ve gerçek manasında bir kültür hazinesini biriktirmeye elbette ki vakit bulamayan Mustafa Kemal'in, o karışık günlerde, o birbirine zıt akımlar, eğilimler ve fikir çatışmaları arasında, akla dayanan sezgilerden gelen bu sağlam ve sağlıklı prensip bağlılığını, kendi devrinde onu çevresinden daima üstün ve çevresine önder kılan en belirli vasfı olarak almalıdır.